Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hayırlı akşamlar İbrahim Bey, hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Evet, yine dopdolu bir gündemle birlikteyiz hocam. Önemli başlıklar var konuşacağımız. En önemli başlıksa Özbekistan'ın Semerkant şehrinde bugün toplanan Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi ve Türkiye'de burada özel konuk olarak davetli ve buradaki mesajlar da yakından takip ediliyor. Türkiye'nin de bu örgüte üye olma fikri zaman zaman tartışılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruluyor. Bu örgüte üye olacak mısınız şeklinde neden olmasın cevabını veriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan da. Öncelikle hocam, Şangay İşbirliği Örgütü nedir? Hangi ülkeleri kapsıyor? Önemi nedir dünyada? Ve kime karşı kurulmuş şeklinde bir soru da tabii ki akıllara geliyor. Biraz örgüt hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Sonrasında da bugünün gündemiyle devam edelim örgütün zirvesine dair.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Şu anda dünyanın da gündeminde olan Şangay İşbirliği Örgütü ile ilgili kısa birkaç cümle söyleyecek olursak, Şangay Çin'in en büyük nüfus olarak ticaret şehri. Tıpkı başkenti Türkiye'nin Ankara olup İstanbul'un bir ticaret şehri olduğu gibi, başkent Pekin'dir ama Şangay Çin'in kalbi, ticaret merkezi konumundadır. Sovyetler Birliği zamanında Sovyetlerle Çin'in sınır problemlerini çözmek üzere başlatılan, aslında Çin'in komşularıyla olan sınır problemini, evet, çözmek üzere ilk 1980'lerde diyalog süreci olarak başlayan bu Şangay örgütü, daha sonra Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte işte Rusya, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan olmak üzere, ki bunlar hepsi eski Sovyetlerin, evet, dağılması ortaya çıkan cumhuriyet. Yani bir Rusya ve Çin, üç tane de Türkiye Cumhuriyet dediğimiz, işte Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, hepsi bunun Çin'e, hı-hı, sınırı olan ülkeler.
Evet.
Bunların işte yeni sınır görüşmeleri kapsamında Şangay Beşlisi olarak dünya gündemine geldi. Ve bu Şangay Beşlisi İlk defa 1996 yılında bir birlik oluşturdular ve 2001 yılında Özbekistan katılımıyla üye sayısı 6'ya çıktı ve 9 Haziran 2017'de de bugünkü Astana veya Nur Sultan dediğimiz Kazakistan'ın başkentinde gerçekleştirilen zirveyle Hindistan ve Pakistan örgüte katılmasıyla üye sayısı 8'e çıktı. Gözlemci statüsünde olan İran'ın 2021'de Şangay İşbirliği Örgütü'ne tam üye olarak kabul edilmesiyle üye sayısı 9'a çıktı. Şu an, hı hı, 9 üyeli bir örgüt. Çin zaten tek başına dünya nüfusunun %18 küsurunu, evet, Hindistan'da yine aynı şekilde Çin aynı nüfusa sahip. İkisinin nüfusu dünya nüfusunun %36-37'sini oluşturuyor. Diğerleriyle beraber neredesin? Yani %40'tan fazla, evet, bir orana sahip oluyorlar. Burası, yani diğer ülkeleri bir kenara bırakacak olursak, işin temelini Rusya ile Çin'in, biri dünyanın en geniş ülkesi 17 milyon kilometre kareyle Rusya, biri de en kalabalık ülkesi 1 milyar 400 milyon ve bunun yanına Çin Hindistan'ı da aldıktan sonra, İran da buraya katıldıktan sonra, Orta Asya Cumhuriyetleri'yle birlikte artık NATO'ya, Avrupa Birliği'ne, Amerika'ya alternatif bir uluslararası teşkilat konumundadır. Türkiye'nin ise gözlemci statüsünde katıldığı bugünkü, evet, Semerkant toplantısından Avrupa'ya Türkiye'nin vermiş olduğu, daha doğrusu Batı'ya, Amerika'ya, Avrupa Birliği'ne vermiş olduğu mesaj şu. Tıpkı geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu uçak alımı sırasında, F-16 alımı sırasında Amerika'ya şunu söylemişti. Yani işte kongreden geçerse, başkan onaylarsa, şu olursa, bu olursa gibisinden ayak sürmeleri, hatta Amerikalı bir senatörün sanırım, işte bu Yunanistan'a karşı kullanılmamak kaydıyla, hı hı, işte Suriye'deki operasyonlara karşı olmamak kaydıyla gibisinden böyle şart şut koşunca Cumhurbaşkanımız onu söylemişti. Yani biz uçağı herhangi bir ülkeden de alabiliriz.
Evet.
Siz müttefikimizdir diye bekliyoruz. İşte aslında Şangay'daki işbirliği örgütünün, yani bu Semerkant'ta o fotoğraf çok önemli. Bir fotoğraf karesi yayımlandı, evet, bütün dünyaya. İşte Putin, Erdoğan, İmam Ali Rahmanov, Tacikistan Başkanı olsun. Diğer
Lukashenko.
Lukashenko var, evet. Belarus. Karşıda İran ve diğer ülke
Teparo
başkanları.
Vesaire.
Şimdi
bu arada başta da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oturduğunu belirtelim.
Burada dünyaya şu mesaj veriliyor. Yani siz 50 yıldır Avrupa Birliği kapısında Türkiye'yi bekletiyorsunuz. NATO üyesiyiz ama bir hasım gibi davranıyorsunuz. Yani Türkiye Batı blokunun ittifakının içerisinde ama Türkiye aynı zamanda başka alternatifleri de olabilen bir ülkedir mesajı veriliyor. Fakat bu çok tehlikeli bir mesajdır. Şöyle
nasıl
söyleyelim.
Nasıl tehlikeli?
Bunun bize kazandıracağı şöyle bir avantaj vardır. Eğer biz bunu kullanabilirsek denge politikasını, yani NATO'dan ayrılmadan, Avrupa Birliği ve Amerika ile ipleri koparmadan, bu Şanghay İşbirliği Örgütü ile Rusya ile ilişkilerimizi de sıcak tutmayı başarabilirsek, ki bugüne kadar bu Ukrayna işgali ile birlikte gerçekleşti. Avrupa enerji krizi yaşarken Türkiye'de böyle bir sorun yok. Bu Türkiye'nin elini güçlendirir. Ama öbür taraftan New York Times gazetesinin önceki gün çıkan bir makalede, yani Türkiye'ye karşı yeni yaptırımların uygulanması, mesela Rusya ile o ambargo konusunda, işte özellikle Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi bizim devlet bankalarının bir takım yaptırımlar konusunda Türkiye diyor ki, Birleşmiş Milletler kararı varsa ben Rusya'ya yaptırım uygularım ama Amerika ve Avrupa Birliği istediği için uygulamam diyor. Onlar da diyor ki biz SWIFT işlemlerinde bunlara ambargo uygularız gibisinden. Yani Türkiye'ye karşı zaten hasmane davranan Batı kamuoyunun bunu biraz daha kıskacı daraltabileceğini, bu seçim öncesinde akla hayale gelmeyecek kumpaslarla Türkiye'nin karşılaşmasına da sebep olabilir. Yani bir tarafta Türkiye'nin böyle bir dünyanın var olduğunu bildiğini ve oraya doğru da bir kulaç atabileceğini Batı'ya göstermesi bakımından pozitif. Evet. Ama öbür taraftan Batı da buna karşı Türkiye'ye zaten hasmane davranıyor. Daha da gerek ambargo olarak, gerek işte Yunanistan gibi, PKK gibi, en son Ermenistan'daki hadiseler gibi baktığımızda Türkiye'nin ayağına kurşun sıkan etrafındaki hasımlarına daha fazla lojistik destek verme şeklinde mevcut iktidarı devirme konusunda elinden geleni yapacağından da hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Mesela Menderes'in 1960 darbesinin hemen öncesinde, bir ay önce Rusya'ya, Moskova'ya ziyarete gidip aslında NATO'nun dışında başka dünyanın da var olduğunu deklare etmesinden hemen sonra darbenin
olması gibi.
Yani
hayatıyla ödemesi
bu gibi. Bu da Avrupa'ya karşı verilmiş bir mesaj ama bu mesaj karşısında Avrupa'nın da, Amerika'nın da, Batı dünyasının da Türkiye'ye karşı boş durmayacağını, zaten hasmane olan tavrını biraz daha sertleştireceğini söyleyebiliriz. Ama orada konuşanlara gelecek olursak, işte Şanghay örgütünde neler konuşuldu? Başta bu Rusya'nın Ukrayna işgaliyle birlikte bu enerji gıda koridoru dediğimiz gemilerin dünyaya açılması, İstanbul Boğazı üzerinden gidiyor vesaire. Bunun biraz daha gevşetilerek fakir ülkelere de bu tahılların ulaştırılması konusunda Türkiye ile Rusya hemfikirdir. Yani basında çok değişik haberler yer alıyor. Bazılar deniyor ki bu tahıl koridoru açıldı ama burada en çok yine zengin ülkelere, onların stoklarının arttırılmasına yarıyor bu. Ama biraz daha böyle Afrika ve fakir ülkelere doğru kaydırılması konusunda da bir deklarasyon var. Yine buna Batı ve Doğu dünyasında herkesin kabul etmesi gereken normal, bütün insanlığın yararına olan şeylerdir. Bunlara kimsenin karşı çıkması diye bir şey söz konusu olamaz ama daha ikili görüşmelerdir esas olan. Yani bu tür, mesela Çin devlet başkanıyla Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın ikili görüşmüş olması bir kazanımdır.
Evet, oradaki, yine Putin'le görüşmesi kazanım.
Putin'le görüşmesi. Yani daima ülke liderlerinin aralarındaki bir takım ikili diyalogların güçlü olması, bir takım problemlerin daha kolay çözümünde önemli rol oynuyor. Bu mesela Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkilerinin gerilimlerinin birçoğunun böyle iki liderin arasının daha düzgün olmasından kaynaklanan sebeplerle çözüldüğünü görmekteyiz. İnşallah hayırlara vesile olur diye burada bitirelim.
Bu arada zirve öncesi El Cezire'nin bir analizi var hocam. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. Rusya'nın Ukrayna kayıpları Türkiye'nin kazancıdır başlıklı yazıda ister Suriye'de ister Güney Kafkasya'da olsun Moskova'nın etkisinin azalması bekleniyor. Ankara ise boşluğu doldurmaya hazırlanıyor denilmiş. Tam olarak ne kastediliyor? Rusya'nın boşaltacağı yerleri Ankara'nın dolduracak olması yani ne gibi önem arz ediyor?
Şöyle ifade edebiliriz. İlk defa Şubat'ın 23'üydü sanırım Rusya Ukrayna'ya askeri operasyona başladığında bu stüdyoda şunu söylemiştik. Eğer Rusya Ukrayna'yı bir haftada bir ayda tamamen işgal edip yönetimi devirirse bu başta Kazakistan olmak üzere Türk Cumhuriyetlerinin ve Türkiye'nin asla lehine değildir. Bu sıranın onlara geldiğinin bir göstergesi olur. Ama Rusya tamamen yenilip geri çekilirse bu da Türkiye'nin
aleyhine olur.
Aleyhine olur. Çünkü Rusya'nın bir kaosa düşmesi şu andaki mevcut dengelerin tamamını alt üst eder. O halde Türkiye'nin çıkarına olan ki bütün süreçte ona göre işliyor. Yani Ukrayna'da Rusya'nın kaybetmemesi Türkiye'nin çıkarınadır ama girdiğine de pişman olması gerekir. Yani savaşın uzaması, maliyetlerin artması. Dolayısıyla artık Rusya eskisi gibi Suriye'de fazla asker bulunduramıyor. PKK, YPG, Amerika olmayınca Rusya'nın kanatlarının altına giriyordu. Yani Rusya'nın Suriye'de bizim karşımıza eskisi kadar dikilemediğini görüyoruz. Libya'da aynı şekilde Wagner ekibiyle. Ermenistan'ın sürekli hamiliğini yapan Rusya şimdi bu gerginlikler sırasında diyor ki aranızda çözün problemi. Yani bir de oralara birlik kaydırmak, gücünü dağıtmak istemiyor. Yani Ukrayna'da Rusya'nın meşgul olması, Türkiye ile karşı karşıya geldiği Ermenistan cephesinde, Karabağ cephesinde, Suriye cephesinde, Libya cephesinde ve birçok yerde Türkiye'nin lehine olmuştur. Buradaki yorumu da bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Ancak tekrar söylüyorum, Rusya'nın tamamen kaybetmesi de Türkiye'nin lehine değildir ama bu süreç oldukça olumlu. Mesela Batı kriz yaşarken Türkiye'de şu an herhangi bir ambargoya tabi olmadan hem Avrupa'yla, Amerika'yla hem de Rusya'yla ilişkilerini belli bir dengede götürebilmesi şu anda Türk dış politikasında başarısıdır diye değerlendirebiliriz. Temenni edelim ki bu politika sürdürülebilsin. Kazansız belasız.
Peki hocam. Haftanın en sıcak başlıklarından biri de Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında yaşanan çatışmalardı. Ermenistan geçen yıllarda Karabağ zaferiyle dize getirilmişti. İşgal altındaki Azerbaycan toprakları kurtarılmıştı. Bundan sonra bir normalleşme havası söz konusuydu hem Azerbaycan'la hem de Türkiye ile. Fakat ne olduysa tekrar Ermeni güçler saldırıya geçti ve 71 Azerbaycan askeri şehit oldu. 135 dolayında da Ermenistan askeri öldürüldü. Ne oldu gerçekten de hocam? Yani bir şeyler yolunda gidiyor gibiydi. Birden yeniden Ermenistan'ın bu şekilde provokasyona girişmesi kimin eliyle, kimin arkasında duruşuyla oldu da bu noktaya tekrar geldik.
Şimdi önce ne olduğunu ifade edelim. Evet. Sonra bu işin içinde kimlerin parmağı olabileceği konusundaki yorumlarımızı yapalım. Biliyorsunuz Karabağ bölgesi bir hanlıktı. Revan Hanlığı, Karabağ Hanlığı, Nahçıvan Şeki Hanlığı gibi Karabağ bölgesinin içerisinde de Dağlık Karabağ bölgesinde Rusların 1800'lü yıllardan bu yana yani 1820'lerde o Türkmençay Anlaşması'ndan itibaren Anadolu ve İran'daki Ermenilerin oralara göç ettirilerek nüfus çoğunluğuna ulaştırılmış bugün Han kendi merkezli Dağlık Karabağ bölgesinde özel bir Dağlık Karabağ Ermeni bölgesi söz konusu. Şimdi Karabağ Savaşı'nda 7 rayon kurtarıldı. Yani
evet.
iki yıl önce yapılan savaşta. Fakat tam Han kendi merkezine doğru Azerbaycan askerleri yürürken, ki Şuşa'yı da ele geçirmişlerdi. Bu Şuşa bölgesi Ermenistan'dan, bu Dağlık Karabağ'dan alınan evet. bir bölgedir. Geri kalanı işgal bölgesiydi. Yani Sovyetler Birliği zamanında Dağlık Karabağ özerk bir bölgeydi. Diğer yerler zaten Azerbaycan toprağıydı. Yani Sovyetler Birliği dönemindeki taksimatta işgal edilen 7 rayonunu kurtaran Azerbaycan Şuşa'yı da ekstradan Dağlık Karabağ bölgesinden kurtarak Azerbaycan kontrolüne geçirdi. Fakat Han kendi, ki Dağlık Karabağ'ın merkezi, Han kendi ile Ermenistan'ın başkenti Erivan arasında bir koridor vardı. Laçin koridoru. Bu koridorda Rus askerleri gözlemci statüsündeydi ve önümüzdeki işte 3 yıl içerisinde yeni bir yol güzergah yapılacak ve ondan sonra Rus askerler orayı terk ederek Ermenistan'la Dağlık Karabağ arasında güvenli ulaşım sağlanacak idi. Türkiye'nin de desteğiyle Han kendi ile Erivan arasındaki o yol zamanından önce bitirildi ve Rus askerlerinin de çekilmesi söz konusu iken işte Ermeniler bu provokasyonu yaptılar. Sebep şu: Rus askerinin oradan gitmesini
engelleme.
Bu işin altında Rusya'nın parmağının olma ihtimali çok zayıftır. Çünkü Rusya zaten Ukrayna'da başı sıkışmış durumda. Bir de burada bir problem çıkmasını istemez.
Peki İran?
Burada en büyük
müsebbip
Fransa, Amerika gibi batılı diaspora Ermenileri ve bu tür ülkelerin desteklerini söyleyebiliriz. Çünkü Paşinyan bile artık sadede gelmiş, toprak karşılığında barış olabileceğini söylemiş. Halkın tepkisini
çekmiş, istifası çekmiş. İsteniyor.
Fakat bütün bu tepkileri de yatıştıracak, ki sahadan gelen, sokaktan gelen bir insandır Paşinyan. Halkın nabzını iyi tutmasını bilen bir politikacıdır. Hatta yenilmesine rağmen savaşta hala ayakta kalmayı başarabilmiş bir politikacıdır. Fakat buradaki karanlık ellerin içerisinde İran olabilir, Fransa olabilir, Amerika olabilir, ama bunların da ötesinde diaspora Ermenileri ortamı kızıştırmak istiyorlar, ki oraya bir Birleşmiş Milletler gücü konuşlandırabilir miyiz? Evet. Rusya gidiyorsa, yani orada kaos kargaşa çıkararak Dağlık Karabağ bölgesine uluslararası bir statü ve askeri bir koruma kalkanı oluşturabilmek için yapılan bir provokasyondur diye değerlendirebiliriz bu olayları. 70 civarında Azerbaycan askeri şehit oldu. 130 kadar da Ermenilerden kayıp olduğu söyleniyor. Ancak akıl selim herkes biliyor ki Azerbaycan'ın gerek havada gerek karada kesin bir üstünlüğü söz konusu Ermenilere karşı. Her iki durumda da, iki yıl önce de bugün de, provokasyonu yapan ve çatışmayı başlatan Ermeniler olduğunu da unutmamak gerekir.
Son olarak hocam, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Ermenistan'ı ziyaret edecekmiş önümüzdeki günlerde. Diasporanın baskısıyla, kışkırtmasıyla bu ne anlama gelir? Bunu da kısaca değinelim.
İşte Rusya'nın boşalttığı alanı Amerika'nın doldurma hesabı diye söyleyebiliriz. Nasıl ki Suriye'deki PKK'lıları Amerika bıraksa Rusya hemen kucaklıyor. Kullanılabilir aparat olduğu için. Dolayısıyla Kafkasya'da Ermenistan Batılılar için kullanışlı bir aparattır. Ermeni diasporası da bunu teşvik ediyor. Rusya şu anda kendi iç meseleleriyle uğraştığı için bu Ermenilerin hamiliğine Amerika ve Batı soyunmaya çalışıyor. Bu da bir rol kapma mücadelesidir diye değerlendirebiliriz bu olayları.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz değerli dinleyenlerimiz. Medeniyet Coğrafyamız programına kısa bir ara vereceğiz. Aranın akabinde Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla önemli başlıkları konuşmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz. Ve birlikteliğimize yine önemli başlıklarla devam edeceğiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam, Yine önemli bir başlık var ki daha önceki haftalarda da sıklıkla konuşmuştuk. Yunanistan'la Türkiye arasındaki gerilim. Tabii gerilimi başlatan, kışkırtan, provokasyon yapan Yunanistan, Rumlar. Son olarak bir Türk gemisine ateş açıldı Yunan kuvvetler tarafından, güçler tarafından. Daha önce de S-300 füzeleriyle uçaklarımıza radar kilidi atılmıştı. Yine uçaklar tarafından da atılan radar kilitleri vardı. Bunlar bardağı taşıran son damla olarak ifade edilebilir belki. Cumhurbaşkanı Erdoğan da vakti zamanı geldiğinde bir gece ansızın gelebiliriz demişti. Miçotakis'ten buna bir cevap gelmiş. Gece değil gün ışığında bekleriz şeklinde. Evet. Biraz da yine kışkırtmaya devam ederek buradan devam edelim birlikteliğimize. Yani Yunanistan tam olarak ne yapmaya çalışıyor? Bunu tekrar konuşalım. Kendi gücüne güveniyor desek gücü ortada. Kimlere güveniyor? Türkiye'ye neden bu kadar hasmane yaklaşıyor? Ve son olarak cumhurbaşkanları da Meis Adası'nı ziyaret etti gene. Silahsızlandırılması gereken bir adayı ziyaret etti. Bu da yine provokasyona bir adım daha kattı. Neler söylersiniz?
Şimdi dünya siyasi haritasına baktığımızda işte Yunanistan gibi bir devletin olduğunu, işte Almanya gibi devletin olduğunu, ekonomisinin nüfusunu falan görürüz ama bazı ülkeler henüz daha iradesiyle ayakta durabilecek bir devlet değillerdir. Mesela önce bir Almanya örneğini vereyim, sonra konuya gelelim. Buyurun. Şimdi Almanya'nın Rusya'ya ambargo uygulaması aklen, mantıken, ekonomik olarak bütün çıkarlarına terstir. Ancak Almanya'da mevcut Alman iradesi değildir. Hala bu Anglo-Sakson dediğimiz İngiliz, Amerikan aklının Alman siyaset üzerinde büyük kalın bir tahakküm olduğu için Rusya'ya ambargo uyguluyorum dedi. O da vanaları kapattı. Şu anda perişan haldeler yani.
Kara kara düşünüyorlar.
Şimdi Yunanistan'da zaten ta 10 yıl önce, 15 yıl önce borç batağına girmişti. Limanlarını kiraya verdi, adalarını kiraya verdi. Şu anda da Yunanistan, Amerika, Fransa ve Batı'ya tamamen iradesini teslim etmiş. Hı hı. Ve onlardan gelecek yardımlarla ekonomisi ayakta durmaya çalışan bir ülkedir. Şimdi Yunanistan Türkiye'ye karşı cüretkar bir çıkış yapmışsa bunu Yunan devleti olarak değil arkasında bulunan gücün Türkiye'ye meydan okuması olarak değerlendirmemiz lazım. Bu bir.
Evet.
Süreci şöyle biraz geriye götürecek olursak 1950'li yıllardan itibaren yani tek parti dönem bitip Türkiye NATO'ya girdikten sonra artık önce işte 27 Mayıs 1960 darbesiyle birlikte bütün subay yani devletçi, milliyetçi subaylar tasfiye edilmiş. Tamamen NATO konseptinde bir askeri yapılanma girmiş. İstihbaratımız aynı şekilde bu Fuat Doğu'nun hatıralarına evet. giriyoruz. MİT müsteşarının bile maaşını Amerika'nın verdiği. Yani bizim istihbaratımızı, askerimizi, iç güvenliğimizi hatta milli eğitimimizi Fulbright burslarıyla hala devam ediyor. Dizayn etmiş bir batı. Yeri geldiğinde 10 yılda bir darbe yaptırıyor idi. Ekonomik krizler çıkınca Kemal Derişvari adamlarını gönderiyor ve IMF kanalıyla Türkiye'nin iplerini elinde tutuyor idi. Ancak son 20 yılda Türkiye yavaş yavaş bu prangaları kırdığı zaman da işte FETÖ benzeri yapılarla işte darbe girişimi oldu.
Evet.
Ve Türkiye içerisindeki işbirlikçileri yavaş yavaş elinden giden Batı dünyası yani artık diyelim ki medya yoluyla basın yoluyla hükümet değiştiriyorlar idi. Yani öyle bir güçleri kalmadı. İçerideki işte bu askeri yapılanma, FETÖ benzeri yapılanmalar da deşifre edildi. Artık sıra çevrede kullanabileceği aparatlar geldi. Suriye üzerinden, Irak üzerinden PKK ile Batı'da Yunanistan'la artık küçük devletçikler bazında Türkiye'ye karşı operasyon çekme söz konusu. İşte bu Şankay örgütü toplantısında o Semerkant'ta verilen fotoğrafın karşılığı olarak da önümüzdeki günlerde Yunanistan'ın daha cüretkar, daha şımarık bir çıkış yapması beklenir. Bu da Yunanistan'ın kendi aklı değildir. Yani Türkiye'yi Yunanistan'la kapıştırıp enerjisini tüketmek, ekonomisini geriletmek ve bu askeri alandaki bu yeni teknolojilerini Tamam, çünkü para olmadan bu işlerin hiçbirisi olmuyor. Nasıl ki Zelenski'yi amiyane tabirle gazladılar, Rusya'ya karşı cesurca bir takım beyanatlarda bulundurup Rusya'nın adeta orayı işgal etmesine davete çıkarttılar. Evet. Şu anda Ukrayna talan olmuş. Avrupa'nın çok da umurunda değil. Avrupa'nın, Batı'nın, Amerika'nın temel hedefi neydi? Rusya'yı zayıflatmaktı. Ve şu anda Rusya kendi içerisinde mesela asker bulmakta zorluk çekiyor. Evet. İşte Çeçen milisler orada savaşıyor. Hatta Wagner birliklerini dünyanın çeşitli bölgelerinden çekerek, hatta hapishanelerdeki mahkumlara 6 aylık askerlik karşılığında serbest olacakları vaadi, evet, vesaire.
Savaşmaları yani, karşılığında.
Rusya'nın Ukrayna'da başına bir çorap ördüler. Ki Rusya gibi bir ülke Birleşmiş Milletler'de veto hakkı vardır. Petrol zenginidir, doğalgaz zenginidir, ham madde zenginidir ve Türkiye'ye göre çok daha büyük, çok daha güçlü, elinde enstrümanları, evet, olan bir ülkedir. Yani Türkiye'nin Yunanistan'la kapıştırıldığı zaman nasıl ki Ukrayna'nın Rusya karşısında bir zafer kazanma şansı sıfır ise, Yunanistan'ın da Türkiye karşısında bir başarı elde, evet, etme şansı sıfırdır. Peki bunu bile bile yani bu kadar cüretkar çıkış yapması elbette ki hesapla kitapla değil, sadece ona o süfteyi veren ülkelerle ilgilidir. Yunanistan'ın bir de bu mültecilere karşı, evet, yani insan hakları çerçevesinde Batı dünyasının asla kabul etmemesi gereken, hı hı, davranışlar sergiliyor ama hiç Batı üç maymunları oynuyor. Görmedim, karşı, evet, duymadım, bilmiyorum diyor. Niye? Çünkü Yunanistan'ı geçtikten sonra kendi ülkelerine geleceği için Yunanistan'ın yapmış olduğu her türlü çirkefliklere, insan hakları ihlallerine, yani insan mültecileri alıyor, üzerindeki bütün değerli eşyaları, evet, kıyafetlerini alıyor, bu patlak bota bindiriyor, Türkiye'ye doğru gitmesi konusunda da silahla tehdit ediyor, yolda evet, ölen ölüyor, kalanlar Türkiye sınırına ulaşabiliyor. Bunu Türkiye yapmış olsa,
evet,
ertesi gün bütün dünya medyasında ilk haber olurdu ama Yunanistan yapınca herhangi bir problem olmuyor. Yani tekrar ediyorum, Mitsotakis'in veya Yunan yetkililerin Meis Adası'na beyanat vermeleri, adalarla ilgili yapmış olduğu provokasyonlar, Batı Trakya'da, hı hı, işte bu Türk azınlığa, evet, yönelik yapmış olduğu baskıların hepsi tamamen, evet, Batı'nın vermiş olduğu sufleyle yapılan, hı hı, hareketlerdir. Bu Yunanistan'ın menfaatine de değildir. Yunan aklı da değildir bunlar.
Yani yeni bir Ukrayna-Rusya senaryosu, aynen, gibi, aynen, görünüyor. Bu arada Mitsotakis'in bir dün açıklaması var hocam. Lozan Barış Anlaşması'na değiniyor. Şunu söylüyor. Türkiye'nin Lozan Anlaşması'nı ihlal ettiğini ifade ediyor. Bir taraftan da 1923'te imzalanan anlaşmaya işaret ederek asırlar boyu geçerli olmaya devam edecek. 2023'te bu anlaşma bitmeyecek diyor. Buna işaret ediyor. Hı hı. Zaman zaman konuşulur. İşte 2023 yılında işte bu anlaşmanın sona ereceği şeklinde konuşulur. Böyle bir şey söz konusu mudur? Mitsotakis'in buna işaret etmesi ne anlama geliyor?
Bu kamuoyunda dillendirildiği için söyleniyor. Yani anlaşmaların öyle 100 yıl, hı hı, 200 yıl süreli bazen olmadı, evet, anlaşma yapılır. 5 yıl sonra mürekkebi kurumadan yeni bir savaş çıkar ve anlaşmada, evet, tarihin çöplüğünde kalır. Yani şu an yeni bir harp, yeni bir dünya savaşı, yeni bir her cümersi olmadığı sürece bu anlaşma, hı hı, yürürlüktedir. Yalnız Lozan Anlaşması'na göre nüfus mübadelesi olmuştur. Nüfus mübadelesinin, hı hı, sonucunda Anadolu'daki 1,5 milyon civarında Rum, gayrimüslim Yunanistan'a gitmiş, 500 bin civarında Türk ve Müslüman unsur da Anadolu'ya gelmiştir. Fakat Rumlar bu mübadele sırasında İstanbul ve adalardaki nüfusun mübadelenin dışında tutulmasını istemiştir. Çünkü İstanbul'un mesela Kadıköy'de, Taksim'de, Pera'da,
adalarda,
Beşiktaş'ta, adalarda, yani İstanbul'un en böyle pahalı semtlerindeki gayrimenkullerin büyük bir kısmı Rumlara ait olduğu, hı hı, için burayı devretmeme adına onların mübadelenin dışında tutulmasını ve kilisede kendi din adamlarını seçmesi vesaire hakları evet. talep etmiştir. Türkiye'de bunun karşısında Batı Trakya, işte Gümülcine, İskeç'e, Dede Ağaç'taki Müslüman evet. azınlığın aynı haklara sahip olmasını talep etmiştir ve bu da kabul edilmiştir. Fakat buradaki ironik durum şu, 1950'li yıllarda bu Kıbrıs harekatından önce Rumların bir kısmı Yunanistan'a geçmişler, bir de doğurganlıkları çok az olduğu için Rum nüfus İstanbul çevresinde 30 bin ve daha altında bir rakam telaffuz ediliyor. Kendi din adamlarını seçebilecek, yani bu Heybeliada Ruhban Okulu'nda kendileri kapattılar. Bakın orada bir şöyle bir ayrıntı söz konusu. Tevhid-i Tedrisat Kanunu gereği YÖK kurulunca Yunanistan'a şu söylendi. Heybeliada Ruhban Okulu'nun da İstanbul İlahiyat Fakültesi, bakın Marmara İlahiyat'ın yanı sıra o işte Zekeriya Beyazlar'ın işte o dekan başörtüsü olayların olduğu dönemde İstanbul İlahiyat kuruldu ve İstanbul İlahiyat'a da bağlanması istendi. Heybeliada Ruhban Okulu'nun ve siz dedi din adamınızı burada yetişti. Onu kendileri kapattılar, dediler biz Lozan gereği sizin eğitim sisteminizin içerisine girmek istemiyoruz. Zaten öğrenci de bulamadıkları için kendileri kapattılar Heybeliada Ruhban Okulu'nu. Ve bunun karşılığı olarak da İskeçe'de, Gümülcine'de, Lozan'dan kaynaklanan din adamlarını, müftülerini oradaki yerel cemaatin seçmesine karşı çıkıyorlar. Mesela biz o Batı Trakya seyahatlerimizde sık sık karşılaşıyoruz. İşte Gümülcine'nin bir tane seçilmiş, Lozan Anlaşması gereği Türk cemaat liderini seçilmiş bir müftüsü vardır. Bir de Yunanistan'ın atadığı bir müftü vardır. Genelde bu atanan insanlar da toplum içerisinde en sevilmeyen, en irrite ve Yunanistan'ın değirmene su taşıyan insanlar arasından seçiliyor. Bu nedenle de çift başlı bir yönetim söz konusu ve geçenlerde de yine bir seçim evet. oldu ve bu seçim sebebiyle Türkiye ile Yunanistan arasında yine böyle bir müftü krizi söz konusu oldu. Yani evet. müftü deyip geçmeyelim, Türkiye'deki müftülerden farklıdır.
Toplum önderi orada.
Çünkü siz orada bir azınlıksınız, sizin her türlü sorunlarınız hemen müftülüğe gidiyorsunuz. Cenazenizden tutun da eğitim, okuldaki sorunlarınız, ekonomik, ticari bir takım şeyler tamamen hayatın merkezi konumundadır evet. orada. Yani Türkiye'deki gibi işte Diyanet'in atadığı bir
müftü değil, o anlayışta değil,
görüşte değildir. Bu nedenle yani Türkiye'deki müftülük sistemiyle Batı Trakya'daki müftülüğü birbirine karıştırmamak gerekir diye lazım.
Bu arada siz de bahsettiniz, geçenlerde vefat eden İskeç'e seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'nin yerine seçim yapıldı. İskeçeli ilahiyatçı Mustafa Trump'a seçildi, seçilen bir müftü. Onun bir açıklaması var. Yunan makamları Batı Trakya'da vakıflara Hristiyanları yerleştirmek istiyor diyor ve Yunanistan'ın da Türk azınlığın Lozan anlaşmasıyla sahip olduğu temel haklarını ihlal ettiğini ifade ediyor. Yunan makamlarının bu kalkışması, bu ısrarı nedir? Buna da değinelim hocam. Yani Batı Trakya'da vakıflara neden Hristiyanları yerleştirmek istiyor? Yani
şöyle, oralara gidip gelenler bilirler. Çok geniş tarım arazileri olsun, gayrimenkuller olsun. Oranın zaten nüfusunun kahir ekseriyeti Türk ve Müslümanlardan oluştuğu için 100 yıl öncesine kadar Yunanistan bu defa işte üniversite yapacağım diye yani bir üniversite kampüsünden kat kat daha geniş bir alanı kamulaştırıyor. Türk ve Müslüman azınlığın topraklarını el koyuyor, yol geçiriyor. Bilmem yeni bir inşaat yapacak olsa ruhsat vermiyor. Fakat mesela eski Sovyetlerden gelen Rumları da mesela oradaki köyler kalabalıktır. 2000-3000 nüfuslu, yani köy kasaba arası bir şey. Tamamen Türklerin yaşadığı bir bölgeye 3 tane Rum aile getiriyor. Hemen oraya bir kilise inşaatı yapıyor. Ve deniyor ki bizim bu köyümüzde yani 100 yıldır 200 yıldır hırsızlık hadisesi yoktu. Bir şu yoktu, bu yoktu. Fakat bu 3-4 tane aile geldikten sonra Her şey başladı. Yani Yunanistan bir de oradaki kendi halinde yaşayan azınlık nüfus içerisinde de dengeyi bozucu işlemler yapıyor. Bunları da göz ardı etmemek gerekiyor.
Peki hocam. Devam edelim. Yunanistan'ın da içinde bulunduğu Avrupa'nın önümüzdeki aylarda neler yapacağına dair kış yaklaşıyor. Ukrayna'ya destek veren, Rusya'yı karşısına alan Avrupa'yı kara kış korkusu sardı. Çünkü Rusya, Avrupa Birliği'ne Rus gazı ihracatını bu yıl 50 milyar metreküp düşüreceğini açıklamış. Bu da Avrupa'yı endişelendiriyor. Şimdiden işte tasarruf tedbirleri had safhada, soba ithalatı başlamış, mum stokluyorlar ve hakikaten şu anda kara kara düşünüyorlar kışı nasıl geçireceğiz diye. Hatta işte Türkiye'de kışı geçirmeye hazırlanan Avrupalı vatandaşlar bile var. Şimdiden rezervasyonlarını yapıyorlar emekliler.
Diyor ki, çünkü o kadar büyük bir elektrik faturası geliyor ki, yani 1000 euro, yani düşünebiliyor musun? 1000 euro. Türkiye parasıyla 18 bin lira size elektrik faturası geldiğini düşünün. Pardon, doğalgaz faturası geldiğini. Evet. O insanlar da diyor ki ben bu parayı gelirim diyor. Kışın Antalya'daki otellerde, yani oradaki doğalgaz faturasıyla burada bir ay geçimini sağlayabilecek durumda olanlar ve 1 milyona yakın insan da gelmesi bekleniyor bu kış. Şimdi bu enerji krizi, Avrupa'nın düşmüş olduğu durumu biraz daha böyle biz siyasi coğrafya açısından büyük resim olarak değerlendirdiğimizde defalarca tekrar ettiğimiz noktaya geliyoruz. Yani bu Ukrayna krizi çıkınca bu işten kim kâr etti? Mesela Avrupa insanı bugün perişandır, hayat pahalılığı. Bunun bütün dünyaya yansıması da işte gıda ve enerji fiyatlarının artması, özellikle fakir ülkelerde daha fazla fakirleşme söz konusu oldu. Ama birileri fakirlerken birileri kazanır. Yani kumarda öyledir, birileri kazanıyordur. Genelde kasa kazanır.
Evet.
Kumarı oynatan kazanır. İşte Amerika'da senaryoyu çizen olduğu için kazanan oluyor. Nasıl kazanıyor? Amerika geçtiğimiz son çeyrek yüzyıl içerisinde teknolojiyi geliştirerek kaya gazı, yani diye bir kavramla dünya kamuoyunun önüne çıktı. Ve bu kaya gazından doğal gaz üretip dünya pazarlarına sunmayı, kendi ihtiyacının çok çok üzerinde bir rezerve sahip. Şimdi bu teknolojiyle üretilen kaya gazının sıvılaştırılıp LNG olarak dünya piyasasına sürülmesi, o günkü, yani 2 yıl önceki dünya piyasasında diyelim ki doğalgaz 100 liraysa Amerika'nın maliyeti 150 lira. Dolayısıyla bunun ekonomik olmadığı görüldü. Yani böyle bir teknoloji var, böyle bir gaz çıkarıyor, LNG olarak gönderecek.
Evet, ama maliyetli.
Maliyetli. Yani şu anda piyasada 100 lira olan gazı sen 150-200 liraya mal ediyorsun.
Kimse de dönüp bakmıyor dolayısıyla.
Fakat işte bu kriz çıkınca gaz fiyatları %50 değil, %100 değil, %200, %500, %600, %700 arttı. Öyle olunca da bu gaz artık dünyada aranan. Ve Amerika diyor ki size ben diyor gemilerle LNG gönderirim. Yani sıvılaştırmış gaz. Tamam da dikme suyla değirmen dönmüyor. Yani boru hattıyla gelen, sanayinin şartlarını çeviren doğalgaz yok artık. Yani sadece bu evlerde ısınmada değil, Türkiye için de aynı şey söz konusu. Doğalgaz aynı zamanda
elektrik üretiminde, sanayide,
santrallerde, termik santrallerde elektrik üretiminde daha çok kullanılıyor. Bu da sanayinin şartlarını çeviriyor. Ve Avrupa şu anda kendi adeta ayağına kurşun sıkar gibi, biraz da bu Anglo-Sakson İngiliz Amerikan aklıyla hemen ambargo silahını çekti. Rusya da dedi ki benim de vanalar elimde, madem sen bana ambargo uyguluyorsun ben de vanaları kapatırım. Hani argo tabirle ya herro ya merro derler ya. Şimdi Rusya bir şekilde gazını dünya piyasalarına arz edebiliyor. Mesela evet. Türkiye'ye satıyor. Hatta Hindistan ki bu işte en önemli tedarikçi. Ve o oralara satma konusunda yeni boru hatları, inşaatları, projeleri söz konusu. Bir de gaz dünyada iki şekilde naklediliyor. Birincisi pipeline dediğimiz boru hattı. Diğeri de siz onu sıvılaştırıp LNG haline getirip gemilerle gönderebiliyorsunuz. Ki bunda en önde gelen ülke Katar'dır dünyada. Evet. En büyük
üretici
konumunda. Şimdi Türkiye mesela Rusya'dan Karadeniz'in altından mavi akımla alıyor, Balkanlar üzerinden gelen batı hattıyla ve en sonunda Türk akımla 3 kanaldan Rusya'dan boru hattıyla
gaz
alıyor. Azerbaycan'dan geliyor boru hattı, İran'dan geliyor. Boru hattı geliyor ve bunun yine
Kuzey Irak'tan da gelecek
şeyleri var.
Evet.
Peki siz bu boru hatlarını iptal edip gemiyle de mesela Türkiye, Cezayir'den, Nijerya'dan, Katar'dan yedek akçe olarak alıp
depoluyor.
Kış aylarında bu akımlarda bir takım
kesintiler
olursa diye, ama o pahalıya mal oluyor. Yani siz diyelim ki 100 liraya aldığınız boru hattıyla gelen gazı 200 liraya, 300 liraya LNG olarak alıp bu yedek akçe olarak olabilir. Ama siz tamamını bu şekilde karşılamaya kalktığınızda sanayinizin çarkları dönmez olur. Ve nitekim Avrupa üretim gücünü yavaş yavaş yitirdi.
Türkiye'ye
hatta
kaydırıyor.
Türkiye'de sanayici bir arkadaşım var. İşler nasıl dedim. Yani ürettiğimizi satma konusunda bir problem yok diyor. Parasını verip ham maddeyi, enerji aldıktan sonra üretme konusunda da bir problem yok diyor. Nedir problem dedim. Vallahi diyor nitelikli işçi bulma konusunda diyor. İşçi bulsak diyor iki kat üretim yapacağız. Yani demiri kesecek, kaynak yapacak eleman yok Türkiye'de. Bir taraftan da işte insanlar işsizlikten bahsediyor. Yani
bu da ayrı bir konu.
Şu anda Avrupa'daki bu enerji krizi Türkiye'ye bir fırsat olarak geldi. Ki Türkiye şu anda enerji, ham madde, pazar konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayan, sanayi üretimi artan, ama buna karşılık kalifiye, nitelikli insan yok. Yani yakında tıraş olacak berber bulamazsak hiç şaşırmayalım. Çünkü herkes kızını kraliçe, oğlunu kral olarak yetiştiriyor. Mesleksizlik de bizim evet. toplumun en büyük problemlerinden biri. Yeri gelmişken yani üniversiteye bu kadar yüklenmek de sağlıklı bir durum evet. değil. Yani eğitimci olarak şunu söyleyeyim. Türkiye'nin yılda 200 bin civarında beyaz yakalıya ihtiyaç var. Doktor, mühendis, öğretmen vesaire. Ama bugün 1 milyon üzerinde insan bunu talep ediyor. Bunun başta %80'inin işsiz kalacağı
belli.
Ve bir zanaat öğretmek konusunda da kimse yanaşmıyor. Ve bu da gelecekte 5 yıl sonra, 10 yıl sonra Türkiye'nin bir kangren olmuş yarasıdır. Bakın sanayi çarkları ben dönüyor. Tekrar ediyorum ve iddia ediyorum. Afganlılar olmasın.
Suriyeliler olmasın.
Bakın Afganlılar olmasın. Şu anda hayvancılık sektöründeki besihanelerin çoğu çoban bulamazlar. Ki Suriyeliler olmasın. Organize sanayi bölgelerinde kalifiye işçi bulamazlar. Bizim gençler sürekli olarak hep böyle Netflix filmlerini izleyip masa başında bilgisayar oyunları oynayarak hayatı böyle toz pembe görüyorlar. Bu da ülkemiz açısından en büyük handikaplardan biri. Yani çocuklarımıza en kısa yoldan hayata atılabilecek bir meslek, eskilerin zanaat dedikleri bir şeyi de öğretmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bakın Avrupa'nın enerji krizinden nerelere geldik. Çünkü Avrupa'nın enerji krizi bize üretim evet. fırsatı verdi ama biz üretecek insan bulamıyoruz. Evet.
Peki evet. hocam. Geçelim Afrika ve Asya'ya. Hocam Somali'de gıda sıkıntısı 500 bin çocuğun ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu göstermekteymiş. Bir gıda sıkıntısı, gıda krizi. Bu hep konuşulur Afrika ülkeleri için ama çok ciddi noktalarda. Bir taraftan işte kuraklık, gıda sıkıntısı yaşanırken bir taraftan da Pakistan'da mesela geçen haftalarda çok büyük bir sel felaketi yaşandı. Hakikaten boyutu büyük ve insanlar açıkta kaldı. Türkiye yardım ediyor, yardım tırları gidiyor. Bu hem sel felaketleri hem kuraklık, gıda sıkıntısı. Dünya nereye gidiyor? Biraz da buraya bakalım.
Evet, insanlar nasıl ki Kur'an-ı Kerim'de tohumu değiştir, ebterleştirir,
evet.
ondan sonra nesli bozdu ifadesi var ya. Biz atmosfere gönderdiğimiz o salınımlarla, işte ozon tabakası delindi diyoruz, küresel ısınma. Fakat bunu yapanlar da mesela Amerika ile Çin'in atmosfere göndermiş olduğu kirlilik yarıdan fazlasını bu iki ülke oluşturuyor. Yani dünyayı bozan da bunlar ve iklimlerde de aşırı sıcaklık, aşırı kuraklık, aşırı yağışlar vesaire olabiliyor. Şimdi Somali örneğine gelecek olursak, Somali'de her yıl kuraklık
evet.
oluyor belli ölçüde. Ama bazı yıllar bunun etkisi ve şiddeti daha fazla oluyor. Çünkü orada sulama sistemlerini geliştirecek bir altyapı söz konusu değil. Yani orada da ziraat yapılıyor, hayvancılık yapılıyor ama tamamen doğal şartlara bağlı kalarak. Ama teknolojisi gelişen ülkeler ne yapıyor? Daha önceden suyu belli barajlarda biriktiriyor. Kurak zamanlarda da bu suyu, hatta damlama ve çeşitli sistemlerle kullanıyor ve bu kuraklığın etkisini minimum düzeye, asgari düzeye indiriyor. Ama Somali'de böyle bir sermaye birikimi, böyle bir altyapı, böyle bir teknoloji olmadığı için iklim şartlarının biraz daha dezavantajlı olduğu dönemlerde hemen açlık ve açlığa bağlı ölümlerin olduğunu sık sık rastlıyoruz ki Somali'de değil, bu Afrika'nın sahra altı birçok ülkesinde de aynı şeyi görüyoruz. Ancak Pakistan'daki durum farklı. Pakistan'da hayat Indus Nehri çevresinde döner. Nasıl ki Nil neyse, Mısır için Nil neyse, Pakistan için de Indus Nehri odur. Yani Himalaya dağlarından doğup Karachi yakınlarından Hint Okyanusu'na dökülünceye kadar 220 milyon civarında Pakistan nüfusunun ana eksenini bu Indus Nehri ve bunun etrafındaki sulama sistemleri, ki sulama sistemleri vardır Pakistan'da, ve pirinç, pamuk, bakın 2P en temel ürünlerdir bunlar. Tekstil sanayinde dünyada ilk dördüncü sıradadır Pakistan. Çünkü ucuz iş gücü ve pamuk, kaliteli pamuk üretir. Bir de pirinç de temel gıda maddeleridir. Ve önümüzdeki yıl pirinç ve pamuk fiyatlarında bir takım yükselmeler olursa bunun Pakistan etkisinin önümüzdeki yıl piyasalara yansıması olarak göreceğiz. Çünkü az buz değil, yani çok büyük devasa ülke toplam alanlarının yarıdan fazlasının sel suları altında kaldığı ve milyar dolarlarla ifade edilen zararların olduğunu gösteriyor. Ve Pakistan halkı bizim dost ve kardeş halkımızdır. Türkiye trenle yardım gönderdi. Yardım treni gitti ama bu sadece bizim bir dost nişanesi olarak gönderdiğimiz sembolik bir yardımdır. Durumu iyi olan kardeşlerimizin de Pakistan'daki kardeşlerimize yardım ettiler.
Sivil toplum kuruluşları, yardım kampanyaları devam ediyor.
Dahi bak buna, Serdar Bey'in de öncülüğünde Pakistan yardımı da yapılıyor. İmkanı olanların da Pakistanlı kardeşlerimize yardım etmesini tavsiye ederiz burada.
Peki hocam. Kraliçe 2. Elizabeth 96 yaşında geçen hafta hayatını kaybetmişti. 70 yıllık bir tahta kalma süresi vardı. Cenaze töreni de devam ediyor bir taraftan hocam. Bu en az saltanatı kadar uzun süren bir saltanatı kadar uzun süren bir cenaze merasimi oluyor. 19'unda toprağa verilecek zannedersem. İşte bölge bölge gezdiriliyor, vedalaşıyor halkıyla. Bir taraftan da 3. Charles kral olduğu, kral 3. Charles olarak yönetimi tahtın yeni sahibi oldu. Ve uzun süre bu günü beklemişti, kral olmayı beklemişti. Yeni kralın vizyonuna dair neler söylersiniz hocam? Bir de Birleşik Krallığın bundan sonraki durumu ne olur? Çünkü monarşi karşıtları da kraliçenin ölümüyle birlikte meydanlara indi. Neler söylersiniz? Şimdi, buyurun.
Kral Charles biraz daha İslam dünyasıyla, Arap ülkeleriyle organik olarak sıcak ilişkiler güden, karısı Diana'nın da o suikast mı kaza mı onu da bilmiyoruz. Evet. Yani bir Müslümanlara karşı bir sempati damarının olduğu bir insan Charles. Evet. Fakat o Prens William ve onun eşi Yahudi kökenlidir. Ve onlar kraliyeti Charles'a kaptırmanın bir şeyiyle sürekli olarak aptal, salak görünümü vermeye çalışıyorlar dünya medyasında. Yani koskoca İngiltere'de
agresif, işte
yani akıtan mürekkepli bir kalem veriliyor ve imza atarken akı da doğal olarak kızıyor.
Enteresan.
Yani enteresan şeylerdir bunlar. Yani birincisi bu. Yani insanların bu seremonilerin içerisinde gözden kaçırdığı. Charles biraz daha İslam dünyasına sıcak bakan, öbürü ise Siyonistlere biraz daha yakın oğlu William. Ve onu dikkat ederseniz küresel medya öne çıkarmaya çalışıyor. İkincisi, kraliçenin işte sarayda sıkıcı davetleri olduğunu, işte şu bu, bize sürekli olarak magazin medyasında, ben 50 yaşını aşkın bir insanım, 40 yıldan beri magazin medyası şunu söylerdi, işte kraliyet aileleri faytona binerler, işte sıkıcı bir takım toplantılara katılırlar. Aslında burası demokrasinin beşiği olan ülkeler. Evet. Bunlar siyasete karışmazlar diye bizi uyuttular.
Yalan. Evet.
Halbuki hayatın her alanına nüfuz eden bir etkilerinin olduğunu ve Boris Johnson kim? Kraliçe kim? Boris Johnson'ın 100 tanesini toplasan bir kraliçe yapmıyor etki olarak. Bu nedenle başbakanların, seçilmiş başbakanların gelip geçici olduğunu, kraliyetin
kalıcı olduğunu
ve başbakanların etkisini sadece İngiltere topraklarında, kralın ise Avustralya'dan Kanada'ya kadar İngiliz uluslar toplumunda etkili olduğunu biz şimdi anlıyoruz. Ve bizde saltanatı kaldıran irade de İngilizlerin iradesiydi. Çünkü baktılar ki Osmanlı cihanşumul bir devlet, bu saltanatı, hilafeti kökünden kazıtarak bizi bütün iddialarımızdan
vazgeçirdiler.
Ve şu anda kokmaz bulaşmaz bir ülke konumuna düşürdüler. Hala Ottoman Empire deyince Amerika'da, Avrupa'da ve Osmanlı deyince bir ihtişam söz konusudur. Türkiye'nin haritada yerini bilmeyen birçok batılı insan olduğunu düşünüyorum. Esas benim bir öngörüm var. Bundan sonra bunu çok konuşacaktır. İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılması muhtemeldir bundan sonra. Çünkü İskoçya işte bu erkeklerin etek giydiği bu Britanya adasının kuzeyinde nevi şahsına münhasır. Hiç de İngilizleri sevmeyen, İngilizlerin de onları sevmediği, yani ortak bir ulus falan da değiller. Dilleri şeyleri farklıdır. Fakat İskoç Kralı'nı 1709'da bir katakülleyle Londra'ya başkan yaptılar ve birleştiler. İskoçya ile İngiltere'yi birleştirmiş oldular. Daha sonra da bir daha İskoçya yakasını bunlardan kurtaramadı. Geçtiğimiz yıllarda bir referandum oldu. Referandumda aslında İskoçlar bağımsızlıktan yana eğilimdelerdi. Kraliçe gitti bizzat. Ağırlığını koydu benim hatırım için vesaire diyerek dengeleri işte 52'ye 48'de 1-2 puan değiştirdi. Ve şu anda önümüzdeki aylarda İskoçya'da tekrar bir referandum olacak ve muhtemelen İskoçya Birleşik Krallık'tan ayrılacaktır diye öngörüyorum.
Yeni Zelanda ve Avustralya'nın da cumhuriyete geçeceğine dair referandum hazırlıkları var.
Bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ve İngiltere'nin kan kaybetmeye devam edeceğini buradan ifade edebiliriz.
Peki hocam. Son olarak hocam, malum dünyaca ünlü ifsat hareketi LGBT'nin toplumu nasıl bozmaya çalıştığını biliyoruz. Buna dair bir örnek Amerika'da yaşanmış. Cinsiyetsiz çocuk vakalarının üst düzeye ulaştığı Amerika'da yozlaşmanın boyutu bir kez daha gözler önüne serilmiş. 10 yaşındaki bir çocuk cinsiyeti değiştirilip podyuma çıkarılmış, orada sergilendirilmiş. Maalesef bu tür sahnelere işte Amerika'da şahit olduğumuz gibi Türkiye'de de maalesef çocukları da bu işe alet ederek kendilerini ön plana çıkarmaya çalışıyorlar. Bunu konuşalım son olarak, birkaç dakikamız var. Bu arada pazar günü de saat 15'te Saraçhane'de bir LGBT karşıtı aileyi koruma adına bir program var, bir yürüyüş var. Onu da zikredelim ve sözü size bırakalım. Buyurun efendim.
Bu LGBT olayında kişilerin cinsel tercihleri ve yönelimleri bizim konumuz değildir. Bu işin dini boyutunu da ilahiyatçılarımız işte Lut kavmi ile ilgili ayetleri gündeme getiriyorlar, açıklıyorlar. Fakat bizim konumuz küresel açıdan, bu küresel kapitalizm süt vermeyen ineğe ot vermezler.
Evet.
Yani bu kadar para yatırıyorlar, bu kadar reklam yapıyorlar. Yani bu eşcinselleri bu kadar sevmiş olmaları, bu kadar muhabbet göstermiş olmaları duygusal sebeplere dayanamaz. Çünkü bunlar dünya nüfusunun artık kabul edilebilir sınırın çok üzerinde olduğunu görüyorlar ve erkek erkeğe, kadın kadına ilişkileri yaygınlaştırarak ebterleştirilmiş bir toplum.
Evet.
Ama kendi nüfuslarına bakın, mesela Londra'da bakın 8-10 çocuklu aileler istatistiği yapsın, çoğu Yahudi ailelerdir. Aynı şeyi New York'ta da görebiliriz. Ama kendileri bu kadar çok çocuk yaparken şeyde Amerika'daki bu şeyde bazı bölgelerde
teşvikler var.
Tarikatlar bakıyorsunuz, Hristiyan tarikatlarında 8-10 çocuklu aileleri görüyorsunuz. Yani onlarda bir problem yok, ancak diğer kalan insanların ebterleştirmeye çalışıyorlar. Netflix kanalında filmler var.
Evet.
Hiçbir film yoktur ki bir eşcinsel figürü olmasın ve o da böyle hep zengin, iyi insanlara yardım eden bir özendirici tip. Buradaki tehlike şudur. Yani ben kişisel görüşümü söylüyorum burada. her toplumun içerisinde Hazreti Adem'den bu yana dolandırıcısı olmuştur, fahişesi olmuştur, yalancısı olmuştur, katil olmuştur, eşcinsel de olmuştur.
Evet.
Yani bu homoseksüellik bugün ortaya çıkan bir şey değildir ama bunlar toplumda marjinaldir. Yani %1'dir. Değil mi? %2'dir.
Evet.
%3'dür diyelim. Bunlar da kendini
saklar
ve kendini saklayarak da doğal mecrasında gitsin. Bu da çok da fazla üzerine durulmaması gereken bir konudur diye derim. Ama şu andaki problem bu, yani bir kişinin ekrana çıkıp dolandırıcılığın faziletini anlatması gibi bir şey bu.
Evet, aynen öyle.
Yani eşcinselliğin, yani insanlar doğuştan böyle gelir de şöyle diye
teşvik
böyle
edilmesi,
bir şey yok. Yani
karşı çıkılınca
özendirilmesi, evet, ve genç nesillerin bu yöne yönlendirilmesidir tehdit olan. Yoksa gerçekten kişinin böyle bir yönelimi varsa, tercihi varsa, sigara tiryakiliği gibi böyle bir şey varsa biz bunu hasta gözüyle bakarız.
Hastalığa kızar, hastaya yardım ederiz,
evet,
değil mi?
Fakat şu anda yaşanan çok farklı bir şey. Küresel medya da bu işin içerisinde teşne oluyor ve siz bunlar aleyhinde bir tweet attığınızda, bir Facebook'ta bir şey söylediğinizde, ki ben
geçtiğimiz
bir hafta,
evet,
engellemişlerdi beni geçen,
evet,
bunlarla ilgili bir şey
yazınca.
Bu nedenle tehlike olan şudur. Bu insanlar dünyayı yöneten, paranın %80'ini kontrol eden küresel sermaye bu LGBT vasıtasıyla yakında şu aşamaya geçeceklermiş. Kredi almak istiyorsan şirketlere, nasıl ki şu anda engelli çalıştırma zorunluluğu var, LGBT'li birini çalıştırma kontenjanı, evet, koyacaksın diye, bunu bir sonraki aşama buymuş.
Evet.
Yani nereye doğru gittiğimizi de bilmek açısından önemlidir. Yoksa tekrar ediyorum, kişilerin kendi yönelimleri ve bunu kendi mecrasında saklı gizli yapıyorlarsa bunu Allah verecektir hesabını. Ama şu andaki hadise çok daha farklı.
Toplumu
bir boyutta
bozmaya, da aileyi
siyasi bir
yani
boyutu,
evet,
vardır. Bu yönüyle biz karşı çıkıyoruz ve diğer her kesimden, yani bu işin sağcılığı, solculuğu, doğululuğu, batılılığı yoktur. Bu konuda aile kavramı yıkılmaya çalışıyor. Aileyi önemseyen bir Sırp'la da, bir Rus'la da, bir Hintli'yle de biz burada ittifak yapıp buna karşı,
evet,
durmamız gerekiyor. Gerekirse Katolik Kilisesi de aynı şeyi söylüyor. Demek ki insanlığın ortak aklı ve insanlığa karşı işlenen bir suçtur bu, buna karşı da. Yani her dinden, her inançtan, her kıtadan, her renkten insanla da bu konuda ittifak, evet, yapmak gerekir diye düşünüyorum.
Yani Rusya'yı, Sırbistan'ı, Macaristan'ı bu konuda tebrik etmek,
evet,
gerekiyor gerçekten de. İnşallah pazar günü de saat 15'te Saraçhane Meydanı'nda buluşup ailelerle birlikte Beyazıt'a yürünecek ve duruşumuzu ortaya koyacağız.
Aile
bunu da belirtelim.
Aile son kaledir, evet, onu korumamız gerekiyor.
Haftaya tekrar birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.